Ayrım 4.
Bu inanç bunu bu şekilde kabul etmeyen Cafer'i bile etkilemişti. Henüz bebeği görmemişti ve ne zaman göreceğini de bilmiyordu. Dayısı Uzun Hasan'ın bu küçük şeyhi bir süre daha kız kardeşiyle birlikte Amit'te tutacağını zannediyordu. Çocuk için bu daha iyi olacaktı. Uzun Hasan'ın ona özenle baktığı duyuluyordu. Merakla beklenen ve varlığının sadece bilgisi bile mutluluk ve heyecan veren şey, Akkoyunlu Sarayı'nda 9 sene kalacaktı. O bir şeyhti ama aynı zamanda bir şehzadeydi. Amit'e sürekli bir mürit akını oluyordu ama bu ziyaretçilerden ancak pek azı, en hatırlı ve en soylu olanları onu şöyle bir görebiliyor, ayağına secde edebiliyorlardı. Erdebil halkı işte bu ziyaretçilerin getirdiği haberlerle besleniyordu. Bu haberler parayla satılsa hiç şüphesiz getirenleri zengin ederdi. Şeyh şimdiden Arapça, Farsça, Kürtçe ve Türkçeyi birbirine eş ölçüde konuşuyor, okuyor ve yazıyordu. Zamanın her türlü ilmini hızla öğreniyordu. Haberciler, düşünebiliyor musunuz diyorlardı. Şeyhimiz yıldızlar ilmi konusunda Ali Kuşçu'dan ders görüyor. Dinleyenler hayranlıkla şu meşhur Ali Kuşçu mu diye soruyorlardı. Başka Ali Kuşçu yoktu ama ismi tekrarlamak hoşlarına gidiyordu. Üstelik bunu görecekleri cahil muamelesini kabul ederek yapıyorlardı. Haberciler büyüklene büyüklene onlara dönüyor, başka Ali Kuşçu mu var? Yıldızlar ilminin piri Ali Kuşçu işte diyerek heyecana heyecan, zevke zevk katıyorlardı. Bu doğuştan şey Akkoyunlu Sarayı'nda yalnızca ilim öğrenmekle kalmıyordu. Türkmen savaş ustalarının en arzulu öğrencilerinden biriydi. Yürümekle birlikte ata binmeyi öğrendiği söyleniyor, kılıç, kargı ve ok kullanmakta şimdiden ustalaştığı anlatılıyordu. Şehzade şey siyasi sorunların sarayda nasıl çözüldüğüne defalarca tanık olmuştu. Bu saray üslubuydu ve bu üslup rutubetin kireç duvarlara işleyişi gibi insan hal ve tavırlarına büyük bir sabırla işler, insanın ayrılmaz bir parçası haline gelirdi. Dayısı Uzun Hasan 4-5 yaşlarına geldikten sonra Haydar'ı yanından ayırmamak gibi bir alışkanlık edinmişti. Bu alışkanlığın bu kadar büyük bir gücü temsil eden bu hazineyi kimseye emanet edememesinden kaynaklandığı söylense de sevgisi ve öfkesinde çok gani bir adam olan Uzun Hasan'ın bu küçük şeyhi gerçekten çok sevdiği de açıkça görülebilmekteydi. Uzun Hasan 1470 yılı başlarında Timuroğullarından Ebu Said Mirza'yı Muhan Ovası'nda büyük bir yenilgiye uğrattıktan sonra yönünü Erdebil'e çevirdi. Erdebil'in 9 yıldır beklediği gün geliyordu. Bu anlatıla anlatıla bitirilemeyen şey, üstelik çok değerli bir hazine olarak koskoca bir orduyla baba ocağına getiriliyordu. 9 yıl boyunca her gün geldiğinde nasıl karşılanacağı üzerine fikir alışverişlerinde bulunulmuştu. Bu, Erdebil halkının zevkli meraklarından biriydi. Kısa bir ad bile konulmuştu bu meraka, karşılama. Günlük işlerinden yorulan esnaf evlerinde sıkılan mahalle kadınları için eğlenceli bir oyundu. Oturur, karşılamanın nasıl olacağını konuşurlardı. Develer mi kesilmeliydi, danalar mı? Şeyh Cafer nerede duracaktı, hangi çalgılar götürülmeliydi? Yalnız o kadar hayalini kurdukları bu karşılama, Haydar'ın geliş tarzı nedeniyle bir sorun haline geliverdi. Uzun Hasan, 1467'de Karakoyunlu hükümdarı Cihanşah'ı yok ederek Erdebil'in de içinde bulunduğu ülkeleri resmen hükmü altına almıştı. Hükümdarların inancının tarzına pek güven olmasa da Cihanşah, Ehl-i Beyt dostu bir Şii, Uzun Hasan ise bir Sunni'ydi. Şimdi bu Sunni hükümdar biricik şeyhlerini onlara getiriyordu. Durum biraz karışık görünüyordu. Ülkelerinin ve dolayısıyla Erdebil'in hükümdarına da karşılama yapmaları gerekiyordu. Saygı ve kaygı bunu gerektirirdi. Gerçi bir Türkmen olan Uzun Hasan'ın Sunniliği, Memlük ya da Osmanlı Sunniliğine benzemiyordu ama yine de tedirginlik verici bir durumdu. Üstelik yıllarca düşünü kurdukları karşılama, bu ikili niteliği nedeniyle suya düşecek, belki de kime yapıldığı bile anlaşılamayacaktı. Şeyhe tezahürat fazla yapılsa, Uzun Hasan alınacak, belki de yeğeninden korkacaktı. Öte yandan şeyhe az ilgi göstermenin düşüncesi bile Erdebillileri kahrediyordu. Sonunda o gün geldi. Akkoyunluların öncü kuvvetleri görüldüğünde gözcüler hemen şehre haber verdiler. Tablo muhteşem görünüyordu. Meraklı gözler ancak binlerce süvari kargılarını havaya dikmiş vaziyette geçtikten sonra Akkoyunluların meşhur hükümdarını muhteşem bir doğru atın üzerinde savaş kıyafetleriyle gördüler. Bu adam gerçekten denildiği kadar iriydi. Gözleri Tatarlarınki gibiydi fakat biraz daha az çekikti, saçları ve sakalı çoktan ağarmıştı. 50'li yaşlarda olduğu bilinmese daha yaşlı olduğuna hükmedilebilirdi. Bakışları güven verici hatta şefkatliydi. Yanında ilk bakışta yüksek komutanları olduğu anlaşılan iki savaşçı, vezir olduğu düşünülebilecek bir koca, rahvan adımlarla at sürüyorlardı. İşte o anda bembeyaz bir atın üzerinde küçük ve açık mavi bir harmani sezildi. Bu renk bütün Erdebillilerin yüreğini ağzına getirdi. Şehri Cüneyt'i o meşhum gazasına gönderirken üstünde en son gördükleri bu aynı renkti. Evet, bu kır atın üzerindeki dik, mağrur ve hatta bilge duruşlu çocuk şehirlerinden başkası olamazdı. Çığlıklar, alkışlar, Allah feryatları birbirine karıştı. Birden secdeler başladı, öyle ki atlılar onların yanına geldiğinde tümü secde etmiş garip bir kalabalık karşısında buldular kendilerini, artık sesler de dinmişti. Şeyh Cafer yanında Haydar'la birlikte ilerledi, Uzun Hasan'a kendisini tanıttı. Selamını verdi ve selamını aldı. Sonra Şeyh Haydar'a yöneldi ve çocuğun atının dizginini tuttu. Başlar secdeden çoktan kalkmış, bu an bekleniyordu. Allah Allah sesleri bütün Erdebil'de yankılanıyordu. Uzun Hasan küçük şeyhe gösterilen bu ilgiden olağanüstü hoşnut görünüyor, o da şeyhle özel olarak ilgilendiğini her fırsatta hissettiriyordu. Bu çocuğu seviyordu, zaten babasını da sevmişti. Hatta Şeyh Cüneyt'in bu hükümdarın gönlüne ve imanına yeni bir yol açtığı dahi söyleniyor, görünürdeki sunniliği hükümdar olmanın zorunluluklarına yorulmaya başlanıyordu. Demek hükümdarlar bazen sıradan kişilerden daha az hür olabiliyorlardı. Uzun Hasan Erdebil'de 6 ay kadar kaldı. Şeyh Haydar'ın posta oturuşu büyük bir törenle bu arada yapıldı. Hükümdar 1470 Temmuz'unda yeni başkenti Tebriz'e hareket ettiğinde Erdebil'e küçük bir şeyh ve büyük bir hediye bırakmıştı. Cafer biraz sinirliydi. Bu sinir artık ilerlemiş yaşına ve hatta ölüm korkusuna bağlayanlar oluyordu. Allah da bilir kulda ölümden bir gün korkmadım, hatta özlediğim oldu diyordu. Peki bu sinirlilik nereden geliyordu? Yeni şeyhe ilk günlerde biraz da halkın körcesine yaydığı devin inancının etkisinde kalarak aşırı izleyici, soruşturucu, araştırıcı gözlerle bakmıştı. Halife Haydar'a şöyle diyordu. Sözüm tarikattan içeri, devre ben de inanırım ama böylesine değil. Bir kere Cüneyt öldüğünde Haydar ana karnında 8 aylıktı. Yani Allah ruhunu vermişti. Haşa, sonra verdiği ruhu alıp yerine Cüneyt'in kinini koydu. Olmaz böyle şey. Sonra devir böyle değildir ki. Beden boş bir kalıp değildir ki. Ruh onu elbise gibi giysin. Devredecek cana beden oluşur. Kimse kendi oğlunun bedenine devretmez. Öyleyse sinirliliğin nedeni Cüneyt'le Haydar'ın bedeninde karşı karşıya oluş duygusu da değildi. Hayır, aslında tam tersiydi. Söylendiği gibi karşısında Cüneyt olsaydı rahatlayacaktı. Biliyordu, tanıyordu. Ama bu 9 yaşındaki çocuk öyle miydi? Yaşamının son demlerinde olduğunu biliyordu. Bu bilgi onun emanetçilik duygusunu ifrat boyutlarına çıkarmıştı. Gider ayak tarikatı kimin devraldığını merak ediyor, bir ipucu yakalamak için Haydar'ı binbir şekilde sınıyor ama elleri boş kalıyordu. Bu soyun her son geleni bir öncekinden daha çetin, daha anlaşılmaz, daha derin mi olacaktı? Allah'ım bu nasıl bir işti? Çocuğa önce ilmin hücum öğretmekle işe başlamak istedi, öğreteceği bir şey olmadığını gördü. Arapça ve Farsça bahisleri de aynı şekilde kapandı. Güzel yazıyı sanki ana karnında öğrenmişti. Her gün ikindi vaktinden sonra onun bir şeyler yazdığını ve bunları özellikle gizlediğini görüyordu. Bazen beyitler okuyor, vezinleri çok doğru ve yerinde kullanıyordu. Anlaşılan tarikata bu çocukla birlikte bol bol yazma geleneği de girecekti. Cafer bu durumdan biraz rahatsızlık duyduğunu itiraf etmeliydi. Cafer'in rahatsızlığının son derece anlaşılabilir nedenleri vardı. Tarikata ilk teslim oldukları günden başlayarak müritlere mürşitin olağanüstü önemi anlatılırdı. Mürşiti olmayanın imanı olmaz denilirdi. Çünkü mürşit her şeyden önce canlıydı. Ağızdan kulağa aktarılan tarikat sırrı ancak canlı birinden öğrenilebilirdi. Sonra akıl, tasavvufu kavramak için çok fakir bir araçtı. Aklın bu fukaralığını aşmak için canlı bir örnek, tek mümkün yol olarak görülürdü. Tarikat sırrı kağıtlara yazılamazdı. Allah muhafaza, o kağıtlar bulunsa neler olmazdı. Yazı ve yazılı aktarım doğrudan mürşidi, dolaylı olarak tasavvufu tehdit edici nitelikteydi. Şiir söylenebilir, yazılabilirdi ama onda da çok dikkatli olunmalı, anlamlar iç içe geçirilmeli, bir şiir en az 4-5 yoruma açık hale getirilmeliydi. Haydar ise düz yazı yazıyordu ki bir tarikata düz yazı nedeniyle çok sayıda musibet her an bulaşabilirdi. Sinirlilik nedenlerinden bir ikincisi Haydar'ın Cüneyt'in tam zıttı kişilik özellikleriydi. Cüneyt ateşliydi, orta yolsuzdu, çabuk parlar, celallenir, sonra birden tam zıttı bir cemale bürünürdü. Aklından geçeni gizleyemez, bir sır taşımak zorunda kaldığında kıvranır durur, sonra mutlaka birisine "Aman, bunu sadece sen bil" diyerek söyler, rahatlardı. O birisi yanından ayrılır ayrılmaz başka bir müriti bulur, ona da aynısını yapardı. Büyük kabul gösterdiği bir fikri olunca ateşliliğiyle savunur, herkesi susturur, makul bir itirazla karşılaştığında hemen geri adım atar, bu kez tam tersi bir fikri aynı ateşlilikle savunurdu. Haydar hiç böyle değildi. O tam bir orta yol gibiydi. Aslında burada gerçekten gibiydi demek gerekiyor, çünkü içeride ne olduğunu kimse bilemezdi. Haydar, Cafer'in kendisini yönlendirme çabalarına hiç hayır demezdi. Hayır sözcüğü sanki lügatında yer almıyordu. Her şeye büyük bir yumuşaklıkla olur der, haklısın der, sonra değişmez bir katılıkla bildiğini yapardı. Bu yumuşak kabuğu delip içeri sızmak mümkün olmazdı. Bu 9 yaşındaki çocuk bu şaşırtıcı olgunluğuyla gerçekten devretmiş, tecrübeli bir can olabilirdi. Ama böyle bile olsa bunun Cüneyt olmadığını Cafer rahatlıkla söyleyebilirdi. Cüneyt'le aralarında öfke ya da sevgi olabiliyordu ama bu yeni şehre her ikisi de mümkün değildi. Ona öfkelenebilecek ya da sevebilecek kadar yanına yaklaşamıyor, içine sızamıyordunuz ki. Çok pahalı, çok usta işi kılıçlar gibiydi. Bir farkla o kılıçların özü yumuşak, dışı sert metallerden olurdu. Haydar'ın dışı son derece yumuşak, içi ise bir elmas kadar katıydı. Onun doğuştan bir yolu vardı ve bu yolu sürecekti. Gözü arkada gitmek diyeyim, eğer başkası için söylenmediyse Cafer için söylenmiş olmalıdır. Cafer vakti saati geldiğinde gözü arkada gitti. Yere bile sesli basmazdı. Bütün varlığı sessizlik ve fark edilmemek üzerine kurulmuştu. Fazla fark edilmek onun için bir çeşit kibir, bu nedenle de bir çeşit kusurdu. Fark edilmeyeceksin ama var olacaksın. Böyle derdi, sessiz ve saygılı bir törenle gömüldü. Fark edilmiyordu ve artık var da olamıyordu. Haydar ne Cüneyt gibi tümden Erdebil'in dışında ve ne de Cafer gibi sadece Erdebil'in içindeydi. O günlerde hiç kimse Safavi tarikatının Haydar'ın günlerinden daha büyük etkinliğe ulaşabileceği bir zamanı düşleyemezdi bile. Rum ülkesinden, Karaman, Teke, Hamit ellerinden, Şam'dan, Hazar Denizi'nin güneybatı ve batısından, Geylan ve Taliş'ten binlerce mürit Haydar'ı ziyarete, adaklarını ve nezirlerini sunmaya geliyorlardı. Şeyh önemli bir evlilik de yapmıştı. Onu her zaman seven dayısı ve koruyucusu Uzun Hasan, 1478'de kızı Alem Şah Begüm'ü Haydar'a vererek yeğenini damadı yaptı. Bu muhtemel düşmanlara Haydar'ın Uzun Hasan nezdindeki yerine bir kez daha işaret eden önemli bir uyarıydı. Bu sıralarda Haydar artık 18 yaşına gelmişti. Müritler nezdinde Haydar, tarikata uzun süredir yitirdikleri bazı alışkanlıkları geri getirmişti. Cüneyt uçarıydı ve onu belirli bir zamanda tekkede postunda bulmak çok zordu. Cafer ise posta oturduğu sürece sadece ve sadece ceddinden devraldıklarını vaz etmişti. Haydar hem postunda bulunuyor, müritlerin müşkillerini çözüyor, dünya ve ahirete ilişkin sorularını cevaplıyor, hem de yeni tarzlar geliştiriyordu. Tasavvufta mürşitler arasında çok kullanılan bir cümle vardı. Sattıklarımız usta malıdır. Bu cümle Cafer gibi mürşitlerin yorumunda atalarımızdan, bizden önceki mürşitlerden öğrendiğimizi aktarır, başka bir şey katmayız anlamına gelirdi. Haydar'a göre ise bu cümlenin yorumu tümden farklıydı. Burada kastedilen usta Allah'ın ta kendisiydi. Cümle böyle yorumlandığında bambaşka ufuklara yelken açmak mümkün hale gelirdi. Haydar'ın karşısında diz üstüne oturan müritler kendilerini son derece rahat hissederlerdi. O, hiçbir soruyu zayıf, anlamsız ya da cahilane bulmazdı. Her soruya kendi düzeyinde cevaplar getirirdi. Bazen müritler ona kendi aralarındaki davaları da getirirler, çözmesini beklerlerdi. Bunu sadece meraktan yapanlar da olurdu. Bu durumda Haydar'ın kimseyi haksız bulduğu görülmemişti. Her ikisini de sabırla dinler, onlara sorular sorar, ikisinin de haklı olduğu tarafları anlatır, adeta onları ellerinden usulca tutar ve kimin daha haklı olduğunu keşfetmeye doğru hissettirmeden sürüklerdi. Öyle ki bu daha haklı olanı bulma çabası davacılar arasında zihinsel bir meraka dönüşür, dava konusu ve bazen davalı oldukları unutulur, el birliğiyle haklı olanın kim olduğunun izi sürülürdü. Ama Haydar'ın getirdiği asıl yenilik halifeler katında düzenlediği oturumlardaydı. Burada sadece pirin bilebileceği dışında bütün tarikat sırları konuşulabilir, takiyeye gerek duyulmazdı. Haydar bu toplantılara çeki düzen vermeye başladığında geçen senelerin büyük bir eksikliği ortaya çıkıyordu. Çok çeşitli memleketlerden, ayrı anane ve birçok kez ayrı dil ortamlarından gelen bu halifeler, bir de sürekli seferi olmanın getirdiği zorunluluklar buna eklendiğinde tarikatın eğitim seviyesinin ciddi bir şekilde düşmüş olduğunun farkına vardılar. Birinin Elif dediğine, öbürünün Mertek dediği bir hale gelmişlerdi. Burada bir birlik sağlanmalıydı ki bu birlik tarikatın diğer halkalarına da kalıcı sonuçları olabilecek bir tarzda iletilebilsin. Temel sorun hala Cüneyt'ten devraldıkları sorundu. Cüneyt bu sorunu kendine yakışır tarzda çözmüştü. Daha doğrusu çözdüğünü düşünmüştü. Büyük İskender gibi davranmış, kılıcını düğüme vuruvermişti. Hareketin her şeyi çözeceğini düşünenlerdendi Cüneyt. Yürürüz ve sorunlar kendiliğinden hallolur demişti. Haydar böyle düşünmüyordu. Tarikatın binlerle, on binlerle ifade edilebilecek sayıda mürite ulaşması, alışılmış tasavvuf kalıpları içinde sorunların çözümünü olanaksız kılıyordu. Geleneksel tarikat yapısı bu kadar geniş kalabalıklar için tasarlanmamıştı. Burada artık köyler, kasabalar, hatta şehirler söz konusu olmaya başlamıştı. Geleneksel tarikat, tekke yapısıyla birçok sorunu çözebilirdi. Mürşit tekkede bulunur, eğitim her an gözlemlenebilir, muhip ve dervişler birbirlerinin ruhlarını okuyabilecek fiziksel yakınlıkta bulunurlardı. Bu durumda bile icazet verilip kendi tekkelerini kurmaları için gönderilen halife ya da babaların başka tarikatlar kurmaları az rastlanır örnekler değildi. Küçük boyutlar için ideal sayılabilecek tekke çözümü konu Safavi tarikatı olunca iflas ederdi. Haydar'ın bu konuda bulduğu çözüm rahmetli Cafer'i mezarında oynatacak cinstendi. Haydar'ın ideali geleneksel yapının tarikatın çekirdeğini oluşturacak tarzda muhafazası, halifelerin uçlarla bağlantıları kurması ama bu bağlantıları şansa bırakmamak için bu ilişkiler sürdürülürken yazılı bir ilmihal kullanılmasıydı. Bu ilmihal ortalama mürite hitap edecekti. Elbette hiçbir zaman tarikatın muhip üstü sırları bu ilmihalde yer almayacaktı ama günlük ve basit sorulara cevaplar içinde bulunacak, görüşü daha gelişmiş ve gönül gözü daha açılmış olanlar için ise imalar, yorumlanabilecek cümleler bulunacaktı. Haydar'a göre sırlar sürekli değişebilirdi. 10 yıl önce sır olan bir şey bugün sır olmaktan çıkar, avama açıklanabilirdi. Yenilenme ancak böyle mümkündü. Nitekim Ehl-i Beyt aşkı konusu böyle değil miydi? Daha Hoca Ali zamanında bu ancak halifelerin bildiği bir sırdı. Ama işte bugün cümle alem biliyordu Safavi tarikatının bu eski sırrını. Bu tarikatın sırrı kalmadığı anlamına gelmezdi. Allah saklasın sırrı olmayan tarikat yok olmuş demekti. Ama sır yenilenirdi. Sır hep bir sonrasıydı. Sır hep sınırın öte tarafındakiydi. Sır yoksa yenilik yok, hedef yok, iman yoktu. Takiyesi olmayanın imanı olmaz cümlesi bunu anlatmıyor muydu? Ayrıca bu ilmihal yolu da yeniden tanımlamalıydı. Ehl-i Beyt'in türlü türlü dostları vardı. Bunların cem edilmesi, cem olmayanların ayrılığının belgelenmesi gerekmekteydi. Kul ulemasına bakılırsa onun Türkmen müritleri gibi davrananlar müşriktiler. Türkmenler içinse kul ulemasının nizamiye medreseleri softalarından bir farkı yoktu. Hurufilik, haydarilik, kalenderilik, bektaşilik, bedreddinilik hepsi kendi içinde bir küçük alem yaratmıştı. Haydar'ın gönlü aşkta ve tasavvuftaydı. Kumdakiler için Türkmenler gibi kitap yüklü merkepler tanımlamasını yapmıyor ama şunları söylüyordu. Onlar için iman koca bir kanunname. Kanunnamelerin oturmuş cemaatlerde, oturmuş ümmetlerde bir yararı olabilir, bunu reddetmiyorum. Ama yenilik için her zaman aşk gerekir. Yeniyi aramak, bulmak, kurmak heyecan gerektirir. Öyle bir heyecan ki yavukluya verilen ilk öpücüğün heyecanı bile yanında sönük kalmalı. Bu heyecan ancak aşkta vardır, tasavvufta vardır. Kim bir kanunnameden heyecan duyar? Var mı aranızda bir fıkıh kitabını heyecan ve aşkla okuyan? Varsa eğer, vay gelmiş başına, bu ne ruh fakirliğidir. Bu toplantılar her perşembeyi cumaya bağlayan gece yapılır, sabahın ilk ışıklarına kadar sürerdi. Haydar'ın toplantıları takip eden günlerde hızlı hızlı yazdığı görülürdü. Herhalde ilmihal için denilirdi. Halifeler perşembeleri iple çeker olmuşlardı. Cafer'e derinden bağlı, onun mürşitliğini tartışma konusu dahi yaptırmayan tekeli Haydar bile bu toplantıların tiryakisi olmuştu. Bir gecede 10 haftalık soru çıkıyordu. Kunduralarını yaparken bu soruların cevapları üzerinde düşünmekten daha güzel, daha neşe verici ne olabilirdi? 4. Ama Cafer yanılmamıştı. Bu şeyhin çok sert, değişmez, kararlı bir özü vardı. Allah, Şivanşah'ı babasının önüne, Calut'u Davut'un önüne çıkardığı gibi çıkarmıştı. Bir sınavdı bu ve babası bu sınavı verememişti. Kendisi verecekti. Bu kalem ustası, bu aşk eri aynı zamanda bir tüfekçi ustasıydı. Her tür silahın yapımı elinden gelirdi. Ona, babasının ordusunun sefere çıkarken oluşturduğu manzara anlatıldığında bunun mukedderat olamayacağına kanaat getirmişti.